Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Eski Antlaşma'dan Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 10. bölüme geldik. Bu bölüm Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının ikinci büyük kesiminin başlangıcıdır. Burada genç öğrenciye yaşamı için bazı kurallar verildiğini görüyoruz. Bunlar sizler ve benim de Mesih'in okulunda öğrenmemiz gereken derslerdir, kurallardır. Süleyman'ın özdeyişleri bilge çocuk babasını sevindirir, akılsız çocuk annesini üzer diyor 1. ayet. Bilge çocuk babasını sevindirir. Oğlu okula gidip iyi notlar alan ya da iyi bir sporcu olan ya da başka bir başarıya ulaşan bir babanın oğluyla övündüğüne ve herkese ondan söz ettiğine hiç dikkat ettiniz mi? Akılsız çocuk annesini üzer, böyle zamanlarda üzülen annedir. Baba bu konuda sessiz kalır ve görmezlikten gelir belki de. Bu yaşam hakkında çok iyi bir resimdir. Bir oğul bilge bir oğul ya da akılsız bir oğul olabilir. Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur ama doğruluk ölümden kurtarır diyor 2. ayet. Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur. Büyük zenginlikler kazanan adamlar her şeyi bırakıp gitmek zorunda kalmışlardır. Onu yanlarına alamadılar ve hayattayken de hiçbir zaman tadını çıkaramadılar. Doğruluk, değerli dostum, ölümden kurtarır. Özdeyişler 10, ayet 3. Rab doğru kişiyi aç komaz ama kötülerin isteğini boşa çıkarır. Herkes için ve kutsal kitaptaki kişilere uyan bir özdeyiş olduğunu söylediğimi hatırlayacaksınız. Rab doğru kişiyi aç koymaz sözünü duyduğumuzda Yusuf'u düşünür. Mısır'a satılmıştı Yusuf peygamber ve sona geldiğini düşünmüş olmalıydı. Tanrı çok uzak görünüyordu. Buna karşın Tanrı'ya imanı vardı. Tanrı'nın onu terk etmediğini biliyoruz. Tanrı durumu öyle düzenledi ki sonunda hapisten çıktı ve Mısır diyarının başbakanı yapıldı. 4. ayet. Tembel eller İnsanı yoksullaştırır, çalışkan el zengin eder. İnsanlar arasında ne kadar büyük bir fark vardır. Bazı harikulade Hristiyanlar çok cömert, diğerleri çok cimridir. Cimri kişinin her zaman sinirli olması ilginçtir. Buna karşın cömert kişi hayat doludur ve sevinçlidir. Süleyman peygamber ama çalışkan eller zengin eder diyor. Kutsal kitapta birbiriyle birlikte olmayacak iki sözcük vardır. İman ve tembellik bir arada olamaz. Tembel bir Hristiyan dostum, Tanrı'ya gerçek iman olan bir Hristiyan değildir. Çalışkan olan çalışacak, uğraşacak olandır. Bu bana elçi Pavlus'u da hatırlatıyor. Rab onu çağırdığında tembel birini çağırmadığı kesindi. Aklı başında evlat, ürünü yazın toplar, hasatta uyuyansa ailesinin yüz karasıdır diyor Süleyman peygamber Özdeyişler 10. bölüm 5. ayette. Yine tezatlı bir özdeyiş görüyoruz değil mi? Akıllı olduğu söylenen çocuk yazın çalışan çocuktur. Tembel çocuk hasat zamanında uyuyan çocuktur. İşi yapacak olan o değildir. Genç Hristiyan dostum, Tanrı'nın sizi eğitmek ve size öğretmek istediğini anlamalısınız. Günümüzde Tanrı tarafından kullanılmayı isteyen bir gence öğüdüm şudur. Kendinizi hazırlamaya başlayın. Aklı başında evladın ürünü yazın topladığını hatırlayın. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabındaki bu bildiriler harika, sonsuz gerçeklerdir. Bu gerçekler sizi göklere yükseltecek gerçekler değil, yaşadığınız yerin kaldırımlarında hizmet vermek için donatacak gerçeklerdir. Sizin işinize yaramıyorlarsa onlarda değil, sizde bir bozukluk vardır. 10. bölüm 6. ayet. Bereket doğru kişinin başına yağar, kötülerse zorbalıklarını sözle gizler. Burada değerli dostum, Eski Antlaşma'daki iki adam hakkında çok güzel bir resim görüyoruz. Bereket doğru kişinin başına yağar sözü bana Samuel'i hatırlatıyor. Kötülerse zorbalıklarını sözle gizler sözü ise bana Saul'u hatırlatıyor. 7. ayet. Doğrular övgüyle, kötüler nefretle anılır. Bunu düşününce birkaç yıl önce ünlü olan ama bugün solmakta olan birkaç kişi aklıma geliyor. Bu nesilde yaşayan kişilerin bundan sonraki 50 yıl içerisinde unutulacakları düşüncesindeyim. Buna karşın Tanrı için bir şeyler gerçekleştiren birçok insan, örneğin Modi gibi kişilerin anısı yaşamaya devam edecektir. Bilge kişi buyrukları kabul eder, çenesi düşük ahmaksa yıkıma uğrar diyor Özdeyişler 10. bölüm 8. ayet. Çenesi düşük kişi kendini bir şey sanır. Buna karşın bilge kişi buyrukları kabul eder. Daniel'in öğüdünü dinleyip başarılı olan Nebukadnezar adlı bir kral olduğunu hatırlayın. Belşezar adlı başka bir kral vardı ki bu kişi akılsızdı. Bir gece verdiği kraliyet şöleni kendisinin ve krallığının sonunu belirledi. Dürüst kişi güvenlik içerisinde yaşar ama hileli yoldan giden açığa vurulacaktır 9. ayet. Bu gerçek günümüzde doğru söylemek en iyisidir sözüyle yaşatılmaktadır. Sinsice göz kırpan acılara neden olur. Çenesi düşük ahmak da yıkıma uğrar 10. ayet. Burada epey ilginç olan bir şey vardır. Göz ve ağız görüş birliği içerisinde olmalıdır. Bir adamın bir şey söyleyip göz kırptığını görürseniz, söylediğini gerçekten söylemek istemediği anlamına gelir. Ağzıyla kafası görüş birliği içerisinde değildirler. Görüş birliği içerisinde olmadıklarında bu büyük ölçüde acıya neden olacaktır. Bu ayet kime uygun? Yahuda'ya mı? Yahuda'nın öpücüğünün bir ihanet öpücüğü olduğu kesindi. O Rabbi İsa Mesih'i ele vermişti. Öpücük sevgi ve muhabbeti belirtir. Ama onun için kesinlikle böyle değildi. Sinsice göz kırpan acılara neden olur, çenesi düşük ahmak da yıkıma uğrar diyor Süleyman peygamber. Akıllı kişinin dudaklarından bilgelik akar ama sağduyudan yoksun olan sırtına kötek yer 13. ayet. Bütün dünya Süleyman peygamberin bilgeliğini duymaya gelmişti ama sağduyudan yoksun olan sırtına kötek yer sözü oğlu Rehovam'ı niteler. Bilge ihtiyarların öğüdünü dinlemek yerine kendisiyle birlikte büyümüş olan gençleri dinledi. Sonuç olarak ulusunun bölünmesine ve iç savaşa neden oldu. Bilge kişi bilgi biriktirir, ahmağın ağzıysa onu yıkıma yaklaştırır 14. ayet. Bilge adamın bilgi toplamakla geçirdiği bütün zaman boyunca akılsızın bir ayağı muz kabuğunda, diğeri mezardadır. 16. ayet. Doğru kişinin ücreti yaşamdır, kötünün geliri ise kendisine cezadır. Bu özdeyiş bana Kain'le Habil'i hatırlatıyor, Adem'in iki oğlu. Doğru kişinin ücreti yaşamdır. Habil koyun yetiştiriyordu ve kurbanı olarak küçük bir kuzu getirdi. Kötünün geliri ise yasasızlığın ürünü, kendisine cezadır. Bu Kain idi. Asilik içerisinde toprağın ürününü getirdi. Haberci Pavlus bunu şu şekilde dile getirdi. Benliğe dayanan düşünce ölümdür. Ve bu söz değerli dostum Hristiyan'a yani Mesih imanlısına söylemiştir. Ölüm onun için Tanrı'dan, paydaşlıktan ayrılmak anlamına gelir. Tanrı benliğe dayanan kişiyle paydaşlık etmeyecektir. Özdeyiş doğru kişinin ücreti yaşamdır dediğinde bu Tanrı ile paydaşlıktır. Habil kurtulmuş bir adamdı. Kötünün geliri yasasızlık, kendisine cezadır sözü Kain'le nitelenir. 17. ayet. Terbiyeye kulak veren yaşam yolunu bulur. Uyarıları reddedense başkalarını yoldan saptırır. Bu Davut'un oğlu Avşolom'a uygundur. Uyarıları kabul etmiyordu. Krallığı babasından almaya çalışmakla büyük bir hata yaptı. Nefretini gizleyen kişinin dudakları yalancıdır, iftira yayan akılsızdır. 18. ayet. Birisinin dostunuzmuş gibi yapıp daha sonra düşmanınız olduğunu keşfetmeniz ne kadar korkunç bir şeydir. O kişi aslında akılsızdır. Bir süre sonra durumu anlarsınız. Birisi hakkında iftira eden biri de akılsızdır. Tanrı bu konuda kesin buyruklar vermiştir. Halkının arasında onu bunu çekiştirerek dolaşmayacaksın. Sonra şöyle devam ediyor. Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Kardeşine kin gütmeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın, yoksa sen de günah işlemiş olursun. Bir adamdan aslında nefret ediyorsanız ona iltifatta bulunmayın ama iftira da atmayın. Yani başka deyişle, bir adamdan aslında nefret ediyorsanız ona yağ yapmayın ama onun hakkında yalan da konuşmayın, iftira da atmayın. Bu kutsal kitaptaki bir adamı tanımlamaktadır. Yoav'ın Avner'in dostuymuş gibi yaptığını hatırlayın. Onu kandırarak kentin dışına çıkarttı, sonra da öldürdü. Doğru kişinin sözleri birçoklarını besler, ahmaklarsa sağduyu yoksunluğundan ölür. 21. ayet. Yine akılsızlık eden, Saul'la tezat oluşturan İsrail'in büyük hakimi Samuel'i düşünüyorum. Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden, Rab buna dert katmaz. 22. ayet. Zevk içerisinde yaşayıp hayatlarının tadını çıkarttıklarını düşünen insanlar vardır ama sona yaklaştıkça yaşamı dayanılmaz bulurlar. Televizyonda gösterilen politikacıların katıldığı bir ziyafeti seyrettim. Ziyafete katılan insanların hepsi zengin insanlardı ve bu insanlar partiyi bir katkıyla desteklemek amacıyla oradaydılar. Dikkatimi çeken şey kalabalıkta bir tek mutlu yüzün olmayışıydı. Kamera herkesi gösterdi. Bak işte bir ziyafet yapılıyor, fıkralar anlatılıyor ama bir tek mutlu yüz göremiyorum diye düşündüm. Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden ama Rab buna dert katmaz. Ahlaksal ve doktrinsel yanlışlara karşı ilgisizliği ve yaşam biçimindeki gevşekliğiyle çağdaş Hristiyan, Tanrı'nın kendisi için sakladıklarından büyük bir çoğunu kaçırmaktadır. Kötülük akılsızlar için eğlence gibidir, aklı başında olanlar içinse bilgelik aynı şeydir. 23. ayet. Bu genç adama iyi bir öğüttür. 26. ayet. Dişler için sirke, gözler için duman neyse, tembel ulak da kendisini gönderen için öyledir. Hiç tembel bir çocuk bir iş yapmaya yollayıp da onu bekleyip durdunuz mu? Bu dişler için sirke, gözler için duman gibidir. Rab korkusu ömrü uzatır, kötülerin yılları ise kısadır diyor 27. ayet. Bu eski antlaşma günlerinde kesinlikle doğruydu. Tanrı kendisine itaat edenlere uzun bir yaşam vaat etmişti. Belki siz bugün de Tanrı aynı şeyi vaat etmiyor mu diye düşünüyorsunuzdur. Hayır, sonsuz yaşam vaat etmektedir Tanrı bugün. Bu hem miktar ve hem de nitelik olarak çok daha iyi bir yaşamdır. 30. ayet, doğru kişi hiçbir zaman sarsılmaz ama kötüler ülkede kalamaz. Tarihe bunu göz önünde tutarak bakın. Bütün büyük dünya önderleri, kralları ve komutanlar yok olmuşlardır dostum. Firavunlar, Sezarlar, Büyük İskenderler, Napolyon hepsi gitmişlerdir. Kötüler ülkede kalamaz. Komünizm de kalıcı olmamıştır. İlginçtir. Demokrasi de olmayacaktır. Çünkü Tanrı'nın hükümeti monarşidir. İsa Mesih yeryüzünün yönetimini ele aldığında onun egemenliğine eşit bir egemenlik olmamış olacaktır. Ve doğru kişi hiçbir zaman sarsılmayacaktır. Şimdi 11. bölüme geldik Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının. Görmüş olduğunuz gibi genç adam şimdi üniversitededir ve Mesih olan bilgelik öğretmendir. Bilgeliğin öğrencilerini çağırmak için yollara ve yol kavşaklarına çıkması gerekti ama şimdi ders var ve özdeyişlerle öğretiyor. Bu özdeyişlerin edebi biçimi çoğunlukla mısralar halindedir. Mısranın iki cümleciği genelde adına paralelizm denilen biçimle birbirleriyle bağlantılıdır. İbrani şiiri bir düşünceyi tekrar ederek ya da tezatlayarak gerçekleştirir. Birinci cümlecikteki düşünceyi yeniden dile getiren eş anlamlı paralelizm, birbirleriyle tezat oluşturan gerçekleri veren tezatlı paralelizm ve ikinci cümleciğin birinci cümlecikten düşünceyi açtığı sentezsel paralelizm olmak üzere üçtür paralelizm vardır. Bu bölüm genç adama iş konusunda iyi öğütler verecektir. Özdeyişler 11 ayet 1'de şöyle diyor. Rab hileli teraziden iğrenir, hilesiz tartıdansa hoşnut kalır. Tanrı işe girer değerli dostum. Onu kendinize ortak edebilirsiniz. Ancak eğer dürüst değilseniz onunla ortaklığa giremezsiniz. Eğer dürüstseniz sizin ortağınız olmayı isteyecektir. Hristiyan iş adamının dürüst, güvenilir biri olması gerekir. Burada Hristiyan dediğimizde bir dine ait olandan söz etmiyoruz. İsa Mesih'i yaşamını alan, İsa Mesih'i izleyen demektir Hristiyan aslında. Bu Mesih inanlısıdır. Evet, Mesih inanlısı bir iş adamı dürüst, güvenilir biri olması gerekir. Bu harika Hristiyan iş adamlarından çok sayıda olmasından ötürü çok minnettarım. Böyle bir adamı tanıdım. İş ilişkilerinde kendisini fazla tanıma imkanını bulamadım. Onu iyi tanıyan biri bana bu adamın her yerde dürüstlüğü ve namusluluğuyla tanındığını söyleyince çok memnun oldum. Ve bu adam başarılı bir iş adamı. Hala böyle adamlar olduğunu görmek harika bir şeydir. Özdeyişler 11. bölüm 2. ayette şöyle diyor. Küstahlığın ardından utanç gelir. Ama bilgelik alçak gönüllülerdedir. Bilgelik alçak gönüllü olan insanlardadır. Bir başka sürekli ortaya çıkan günah gururdur değerli dostum. Burada üniversitedeki ilk yılında genç adam hemen gurur konusunda uyarılmaktadır. Bu özdeyiş gururla alçak gönüllülüğü kıyaslamaktadır. Gururla birlikte her zaman utanç gelir. Kutsal kitapta özellikle bu Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında gurur konusunda çok şey söylenmektedir. Üçüncü ayet şöyle diyor. Erdemlinin dürüstlüğü ona yol gösterir, hainin yalancılığı ise yıkıma götürür. Bunun anlamı basitçe eğer bir insan gerçekte yürümek istiyorsa, eğer yüreğinin arzusu buysa, Tanrı'nın ruhunun kendisine yol göstermesine ve kılavuzluk etmesine güvenebileceğidir. Tezat şudur, hainin yalancılığı ise yıkıma götürür. Geçen akşam okula giderken benim de sorunum olan para konusunda sorunlar yaşayan bir gençle konuştum. Bana Tanrı'nın isteğini nasıl bilebiliyoruz, hangi yolda gitmemiz gerektiğini nasıl bilebiliyoruz diye sordu. Yanıtım şöyleydi. Benim sorunum da seninkinin aynısıydı. Benim için her zaman bir yola işaret eder ve her şey çok basitleşirdi. Açılan yol gidebileceğim yoldu. Kapı kapandıysa kapalıydı. Eğer okula gidecek param yoksa okula gidemezdim. Ama Rab her zaman okula gidebilmem için bir kapı açıyordu. Bu tekrar ve tekrar başıma geldi ve ben bunu her zaman Rab'den açık bir kapı olarak yorumladım. Ben Tanrı'ya ciddi olduğunuzu gösterdiğinizde Tanrı'nın bir kapı açacağına inanıyorum. Benim deneyimim bu olmuştur. Süleyman'ın Özdeyişleri 11. bölüm 4. ayet şöyle diyor. Gazap günü servet işe yaramaz. Oysa doğruluk ölümden kurtarır. Bu size Rab'bin zengin adam ve Lazar adlı dilenci hakkında anlattıklarını hatırlatıyor mu değerli dostum? Her ikisi de öldüler. Zengin adamın zenginlikleri gazap gününde ona hiçbir yardım olmadı. Ama doğruluk dilenciyi kurtardı. Onu derhal İbrahim'in bağrına, kucağına götürdü. Zenginliklere güvenenler öncelik verdikleri şeyi şaşırmışlardır değerli dostum. Zenginliğin hiçbir kötü yanı yoktur ama sınırları olduğunu kabul etmeliyiz. Para bu dünyada hemen hemen her şeyi satın alabilir ama bir sonraki dünyada hiçbir şey alamaz. Dürüst insanın doğruluğu onun yolunu düzler. Kötü kişi ise kötülüğü yüzünden yıkılıp düşer. Erdemlinin doğruluğu onu kurtarır ama haini kendi hırsı ele verir. Özdeyişler 11, 5 ve 6. ayetler. Kötü kişi sözünü yasasız olarak çevirirsek bizim için belki daha anlamlı olacaktır. Kötü kişi öldüğünde umutları yok olur, güvendiği güç de biter. Doğru kişi sıkıntıdan kurtulur, onun yerine sıkıntıyı kötü kişi çeker. 7 ve 8. ayetler. Kötü kişi öldüğünde umutları yok olur, güvendiği güç de biter. Bu size Esther kitabındaki Haman'ı hatırlatmıyor mu? Ve doğru kişi Mordekai sıkıntıdan kurtarılmıştı. Bu kötü kişi Haman ise kendi kazdığı kuyuya düşmüştü. Tanrısız kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür. Oysa doğrular bilge sayesinde kurtulur. Özdeyişler 11 ayet 9. Burada tanrısız olarak geçen iki yüzlü sözcüğü karşılık veren anlamına gelen iki Yunanca sözcükten gelmektedir. İki yüzlü karşılık veren kişidir ve bu sözcük Yunan tiyatrosunda aktörler için kullanılmıştır. Bir aktör diğer aktöre sufle yani anımsatma verdiğinde diğeri kendi parçasını söyleme vakti geldiğini bilirdi. Rol yapıyordu. Birisinin dinle ilgili konularda iki yüzlü olması onun sahtekar olduğu anlamına gelir. Bu adam içtenlikten uzak bir şekilde haleluya Rabbi övgüler olsun diyecektir. Sadece bir rol yapmaktadır. Yüreğinde Rabbe şükretmemektedir. İki yüzlü kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür. Sizin dostunuzmuş gibi yapar ama kendi hayatındaki günahı kapatma çabasında arkanızdan bir bıçak saplar. Kutsal kitapta bu bağlantıda aklınıza biri geliyor mu? Potifar'ın karısı değil mi? Yani Yusuf'a iftira atan Potifar'ın karısı. Yusuf'a attığı iftiralarla bunu yaptı. Kendi günahını saklamak için Yusuf'a iftira attı. Suçlu olan oydu ama Yusuf'u suçlayarak bunu sakladı. Firavun'un büyük bir yetkilisinin söylediklerini yalanlayan bir kölenin sözüne kim inanırdı ki? Yusuf'un ağzını açmasına bile bir gerek yoktu çünkü kendini savunma şansına sahip değildi. Ne yazık ki bazen kilisede yani inanlılar topluluğunda da kendini korumak için korkunç şeyler söyleyecek bir ikiyüzlü buluruz. Vaizin yüzüne gülüp de arkasından onu eleştiren kişiden her zaman korkmuşumdur. Her zaman bu tür birine karşı dikkatli olmak gerektiğini düşünmüşümdür. Kendi yaşamındaki bir şeyi saklamaktadır. Zaman bana bu değerlendirmemde sık sık haklı olduğumu göstermiştir. Bu özdeyiş bu tür bir iki yüzlülükten söz eder. Tanrısız kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür. Oysa doğrular bilge sayesinde kurtulur. Doğruların başarısına kent bayram eder, kötülerin ölümüne sevinç çığlıkları atılır. Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir ama kötülerin ağzı kenti yerle bir eder. Süleyman'ın özdeyişleri 11, 10 ve 11. ayetler. Ben bu özdeyişlerin yanına Davut ve Saul'u koyuyorum. Davut peygamber İsrail kralı iken Yeruşalim büyük bir kent haline geldi. Kral Saul öldüğünde onun için fazla yas tutulmadı. 12. ayet. Başkasını küçük gören sağduyudan yoksundur. Akıllı kişi ise dilini tutar. Ben Davut peygamberin bu özdeyişe de bir örnek olduğunu düşünüyorum. Davut'un hayatının Süleyman'ın yaşamındaki büyük etkisini hiç düşündünüz mü? Davut peygamber Süleyman'ın annesi Batşeva ile günah işlediği halde Davut'un yaşamı o leke hariç harika bir yaşamdı. Avşalom kendisine karşı isyan edince yani Davut'un oğlu Avşalom kendisine karşı isyan edince Davut kentten kaçmak zorunda kaldığında Saul'un ailesinden olan Şümeyye'nin onu lanetlediğini hatırlayacaksınız. Davut'un komutanı Yoav gidip mızrağını ona saplamak istemişti. Davut peygamber hayır o yüreğinde olanı söylüyor. Bu Tanrı'nın benim üzerimdeki yargısıdır dedi. Akıllı kişi dilini tutar. İnsanların sizi lanetlediği, karakterinize leke sürmeye çalıştığı zamanlar olacaktır değerli dostum. O zaman sessiz kalın. Rab, Davut'la olan bu durumun icabına baktığı gibi bunun da icabına bakacaktır.